İkisi Bir'in yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Esasında biz Talha'yla çok konuştuk bunu. Acaba programın başında mı söylesek, sonunda mı söylesek diye ama baştan söyleyelim çünkü merak edenler olabilir Mesut nerede diye. Bu programı ben zaman zaman sundum Talha. İşte Mesut'un yurt dışında olduğu zamanlar ya da işte hastalık vesaire devreye girdiği zamanlarda ama hatırlarsın program başladığı zaman ilk birebir olarak başlamıştı ve Mesut ve Erdinç beraber sunuyorlardı. Evet. Ardından ikisi bire döndü. BSC ve donanıma biri bir yere getirdik konsolde içerik üretmek için. Sonra Ersin de yollarımız ayrıldı. Kendine farklı bir kariyer planı çizdi. Zaten Mesut çocuk olduktan sonraki hayata bakışı insanların bazen bunlar olabiliyor. Değişmeye başlamıştı. Kendisine farklı bir kariyer planı çizdi. Bundan sonra ne yapacağını ben 3 aşağı 5 yukarı biliyorum ama benim söylemem de çok doğru olmaz. Kendisi zaten açıklar ama donanım haberin donanım haber olmasında bölüm sonu canavarının keza bugünlere gelmesinde ciddi emeği ve katkısı olan Türkiye'de video işini başlatan editördü kendisi. Naçizane kendi görüşüm. Kendisinden çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim. Çok da fazla lafı uzatmak istemiyorum. Zaten ikisi biri bekledi. Bu duyuruyu çok uzun süre aslında ekmeğini yediği şirketle bizim yapmamız istedi. Kendisi zaten sosyal medya hesaplarından muhtemelen ikisi birin bu bölümünü takiben duyurularda bulacaktır. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yol açık olsun. Umarım bundan sonraki hayatında burada elde ettiği başarıların daha fazlasını yakalama fırsatı bulur. Evet. Konuyu çok fazla uzatmayalım ve istersen ilk haberimize başlayalım. 4.5G'yi konuştu. Geliyor mu, gidiyor mu, yerlisi yapılıyor mu, yapılmıyor mu derken 4.5G geldi.
Evet, Cristiano Ronaldo'ya
simili taktık.
O reklamı yapanın da yanaklarından öpüyorum ben buradan ayrıca.
Türk Telekom'un yaptığı bir reklam çalışmasıydı o. Cristiano Ronaldo'yu biliyorsun Türkiye'de çok fazla sempatizanı var, seveni çok fazla. Türk Telekom da buna istinaden kendisiyle işbirliği yapmış gibi görünüyor. Şimdi 4.5G ile ilgili olarak önce sana şunu sorayım, sen geçebildin mi geçtin mi?
Ben sabahleyin bir mesaj gelmiş hayırlı uğurlu olsun diye de merak edip bakmadım bile, ne yalan söyleyeyim.
Telefonda yazıyor mu LTE?
Yazıyor, evet.
O zaman sen de geçmiş oldun. Sonucunda geceden bu yana gelişmeleri takip ediyorum arkadaşlar. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell aynı anda hepsi 1 Nisan itibariyle gece 00:00 itibariyle bu servisi vermeye başladılar.
Bu da şaka gibi değil mi?
Bu şaka değil, bu gerçek oldu ama. LTE Advanced dediğimiz teknolojiye, ki bugünlerde aslında LTE Advanced Pro gibi farklı teknolojilerde 5G'ye giderken biraz daha hızlı yöntemlerde konuşuluyor ama biz 4.5G olarak isimlendirerek Türkiye'de kullanıma sunmuş olduk. Dünyada kullanan var mı? Bizden başka galiba bir iki ülkeye kullanıyor ya da kullanacak gibi görünüyor ama
şu an aşamada genel olarak ülkede dünyada kullanılan
LTE, bu LTE ya da LTE Advanced diye geçiyor. Biz buna 4.5G adını verdik. Dünyadaki genel kabulü 4G. 4G'den bir sonraki aşama olarak LTE Advanced deniyor. 4.5G ibaresi genelde yok. Sonraki aşama olarak ise 2018-2020 arasında 5G gösteriliyor. Biz bunu 4.5G olarak isimlendirdik. Literatürde bu tabir çok yaygın değil. Ben biraz araştırdım. Herhangi bir kaynakta bulamıyorsunuz. Bir Huawei'in yaptığı açıklamalar var 2014'te ki Huawei zaten Türkiye'deki LTE altyapısında büyük bir kısmını yapan firmadır. Onlar 2016'yı işaret ediyor ve Türkiye'yi gösteriyorlar zaten.
Onlar da bizden öğrenmişler yani.
Yani kazan Huawei oldu aslında. Onların koyduğu isim, onların koyduğu zaten geliştirdiği teknolojiyle büyük oranda 4.5G'ye gitmiş olduk. Şimdi farklı operatörler farklı hızlardan bahsettiler. İşte laboratuvar ortamında teorik olarak 1.5 gigabit'i gören operatörler de vardı. Pratik hayatta 375 megabit'leri görebileceğimizdendi ama forumlarımızda üyelerimiz, okuyucularımız hız testleri yapıyorlar. Benim takip edebildiğim kadarıyla her gün tabii her saniye yeni hız testleri ekleniyor. Hem sosyal medya hem de bizim forumlarımıza. Bizim forumlarda yaklaşık 190 megabit'i gören var ama hani o 375 megabit'ler hayal. Şu anda görebilen bir takipimiz yok. Gören varsa lütfen paylaşsın hız testlerini bizimle. Benim takip edebildiğim kadarıyla değil. Upload tarafı kısmen daha makul görünüyor ama download tarafında, indirme tarafında bu hızlar henüz gerçek hayata yansımış değil. Tabii hızlardan bahsediyoruz ama hız tek başına önemli değil. Tabii şimdi kotalar ve paketler büyük önem taşıyor. Şimdi ışık hızında hıza sahipsin ama 1 gigabayt kotan var. Ne anladın o işten? Orada tabii detay var, onun altını çizmek gerekiyor. 4.5G'ye geçtik diye kotalar çabuk bitmeyecek. Eğer benim indirdiğim dosya 100 MB'sa 3G'de de neyse 4G'de de o ya da 4.5G'de de bu.
Ama hızlı olduğu için internette daha çok gezip daha çabuk tüketebilmek
bir olay var. Yani hız fazla olduğu için insanlara daha fazla şey yapma hissiyatı kazandırıyor. Dolayısıyla burada 4.5G'den dolayı kotamız ekstra gitmeyecek ama 4.5G'nin kazandırdığı hızlardan dolayı kotayı daha çabuk bitireceğiz ve daha fazlasına ihtiyaç duyacağız. Tabii farklı operatörler farklı imkanlar sunmuş durumda. Turkcell kotayı ikiye katladım diyor. Vodafone tarafı en azından ilk bir ay için kota aşımlarını kullanıcıya yansıtmayacağız diyor. Türk Telekom'un keza başka açıklamaları var ama sonucunda ortaya çıkan kotalar ve tarifeler bizim beklediğimiz tarifeler değil. download 10 kat, upload 30 kat artarken ben hani 10 kat olmasa bile kuotanın bir 3 kat artmasını beklerdim. Beklersin ama yani. Bazı seçenekler var. Örneğin Turkcell 50 GB diyor ama 100 küsür liralar ki ateş pahası onlar. Yani 100 küsür lira ona vereceğim. Evde fibere 100 lira vereceğim. 250 lira. Yani 250 ev kirasını koyduktan sonra cebe bir şey kalmıyor zaten. Aynen öyle. Dolayısıyla okuyucularımıza seslenelim buradan. Lütfen eğer 4.5G'ye geçtilerse memnunlar mı? Şu an kızlar nasıl? Kota tarafındaki düşünceleri neler? Bizimle paylaşabilirler. Son olarak şunu da söyleyelim. 4.5G'de vaat edilen hızlara ulaşmak için şebeke kalitesi, operatörün durumu kadar kullandığımız cihazın da bu hızlara ulaşmayacağı çok önemli. Şu an Türkiye'de satılan cihazlar arasında operatörün verebileceği en yüksek hıza ulaşabilecek cihazlar Samsung'un cihazları. Kategori 9 modeme sahip. Samsung S7 ve S7H. Mesela iPhone SE'de yeni bir telefon var biliyorsun 4 inç. Mesela onda kategori 4 modem var. 375 megabit'e Turkcell ya da Vodafone ya da Türk Telekom verse bile o yarısı kadar hızlı
ulaşabilir. iPhone 6 için yorumunu alabilir miyim bir kullanıcı olarak?
Sen de yarı hızlarını görebilirsin. Hadi sana ya. Söyleyeyim aynen. Moralim bozuldu. Yarı hızları görebilirsin. Sonucunda üreticiler genelde cihaz lansmanı yaparken kategori 12, X12 modemleri falan duyuruyorlar ama ekstra maliyetler ülkelerin altyapı durumları gibi faktörlerden dolayı her ülkeye her modem aynı modemle gitmiyor. Bazı farklar olabiliyor. Bunu da altını çizelim. Mesela 1000 lira altına Canon Mobile'in GM5 Plus diye bir telefonu gelecek. Onda kategori 7 sınıfı modem var. İndirim hızı bakıldığı zaman yine kategori altının biraz üzerinde yer alıyor ama yüklemesi de çok ilginç. Mesela kategori 9 modemler bile 50 megabitlik upload hızına sahipken bunda mesela 100 megabit yapmışlar vesaire vesaire. Çok fazla değişken var. Kaldı ki son olarak şunu da söyleyelim. Mesela Vodafone katıldığım etkinlikte diyor ki 1.5 gigabitlik hıza erişebileceğiz diyor. Laboratuvar ortamında. 1.5'i 1.6 farz edelim. 8'e böldüğün zaman ne yapar? Saniyede 200 megabayt yapar. Yani hani telefonları bırakın arkadaşlar. Saniyede 200 megabaytlık veriyi bugün çok kolay bir şekilde işleyebilecek dizüstü bilgisayarlar bile öyle çok yaygın değil.
Yaygın değil.
Dolayısıyla bu hız artışı için bir süre daha beklemek gerekiyor.
Şey, donanımsal altyapının da ona hazır olması lazım. Sadece şimdi, internet tarafında bir geliştirme
değil. Modem çok hızlı diyelim. İşlemcinin hızlı olması gerekiyor. RAM'in hızlı olması gerekiyor. Depolama birimin hızlı olması gerekiyor ki gelen birinin işlenmesi, saklanması ve ekrana getirilmesi noktasında bir darboğaz yaşanması.
Yani 4.5'tan adam akıllı yararlanmak için bir donanımsal olarak da bir cep telefonunun daha iyi pozisyona gelmesi lazım.
Aynen.
Peki geçelim 4.5 ile alakalı haberlerimize. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz haftaki ikisi birlerde biz yine PlayStation 4.5 ile 4.5 ile ilgili söylentileri dile getirmiştik. Ancak geçtiğimiz hafta bu söylentiler ayyuka çıkmış durumda. Wall Street Journal'da bir başka raporda da yine PlayStation 4.5'un adı geçti. PlayStation 4.5'un adı geçti ama pek çok farklı söylenti var. Şimdi hemen hemen konuştuğumuz şeyleri söyleyeceğiz ama farklı söylentiler de var burada. Kimisi diyor ki sadece PlayStation VR'ı adam akıllı çalıştıracak bir donanımsal yükseltmeye sahip olacak diyor. Kimisi diyor ki PlayStation 4'ün iki katı donanımsal anlamda bir performans sergileyecek diyor. Bunun karşılığında da $500'lık bir satış fiyatı olacakmış ilginç bir şekilde. Hatta God of War 4'ün de bu PlayStation 4.5'in çıkışına yetiştirileceği ve birlikte servis edileceğine dair çok ciddi söylentiler var. Ya şimdi PlayStation VR destekli mi gelecek? Yoksa sadece hani gerçekten de PlayStation 4'ün iki katı yükseltilmiş bir donanımla mı karşı karşıya olacağız? Çok büyük bir konu ve hakikaten bu ikisi bire sığmaz. Kaldı ki biz zaten oyun muhabbetinde de bu hafta yayınlanacak olan arkadaşlar pazar günü uzun uzadıya konuştuk oyun editörleri olarak ama bir de donanım editörü olarak senin fikirlerini almak lazım. Ben kendi açımdan söyleyeceğim pek çoğu zaten yani oyun muhabbetine sakladım.
Şimdi tabi bu konsollar ki PlayStation 4 ve Xbox One ilk duyurulduğu zaman şunu söyledik. Artık konsolların ömrü önceki nesiller gibi 7-8 sene olmayacak.
Kesinlikle.
2 sene 3 sene içerisinde biz bu konsolların eskidiğine tanık olacağız dedik ki bugünün şartlarına baktığınız zaman konsollar PC dünyası içinde bir hani ayağa bağlanmış pranga gibi aşağı kesinlikle çekiyor oyun kalitesine bakıldığı zaman. Çünkü PlayStation 3'e, Xbox 360'a baktığınız zaman çıktıkları yıl PC dünyasının ötesinde teknolojilere sahiplerdi, donanıma sahiplerdi. Ama bugün PlayStation 4'e bakıyoruz, Xbox One'a bakıyorsun. Tabletten devşirme bir işlemci mimarisi üzerine. Evet bir takım özelleştirmeler yapmışlar. Örneğin yüksek performanslı grafik bellekleri sistem belleği olarak kullanmışlar ama yani çıktıkları dönemde onlardan çok daha hızlı ben sana pek çok dizüstü bilgisayar gösterebilirdim. Dolayısıyla çok çabuk eskiyecekleri bariz belliydi. Sen bir şey söyleyeceksin galiba.
Yok hayır dinliyorum. Yani. Biraz heyecanlandırdım. Bir araya gireyim bir şey söyleyeyim diyecektim de sen devam et
sözünü. PlayStation 4.5 ile ilgili ki az daha 4.5G diyecektim yani. 4.5K diyelim.
Bu aralar 4.5 bayağı bir dolanıyor etrafta.
Aynen şimdi benim burada önemsediğim nokta Wall Street Journal ki Amerika'nın en büyük gazetelerinden bir tanesi. Örneğin iPhone ile ilgili her haber yazılı haber doğru çıkıyor genel. Çünkü bunlar hakikaten sağlam kaynaklardan onaylatmadan, doğrulatmadan hem kolay yazmazlar. Kolay çünkü hani bu herhangi bir web sitesi değil ya. Gazeteye geziyorsun bu borsa şirketin eğer Amerikan borsasında işlem görüyorsa piyasa yeni etkileyebilecek gelişmelere gebe olabiliyor bu duyurular.
Kesinlikle.
Şimdi temel soru şu. PlayStation 4.5 VR olayını zaten konuşacağız ama 4K oynatabilir mi? Benim düşünceme göre...
Bu arada oyun olarak.
Oyun olarak. Yani video çıkışından bahsetmiyoruz.
Şimdi, zaten senin de başlangıçta konuştuk ya. Cep telefonlarında
bile... Bugün telefonla bile 4K'ya oynatabiliyorsunuz. Sorun değil. Hatta 8K'ları bile belki tartışabiliriz ama... Video çıkışından bahsetmiyoruz arkadaşlar ki... PlayStation 4.5'te Ultra HD Blu-ray player olabileceği söyleniyor. Zaten o... Eğer 4K'da televizyonu varsa 4K video izleyeceksin. Onda herhangi bir sorun olmaz. Ama 4K oyun oynatma noktasında arkadaşlar... Teknik olarak bu mümkün mü? Teknik olarak bu aslında mümkün. Nasıl mümkün? Bir, tasarımdan vazgeçersin. İki, maliyetten vazgeçersin. Ne demek istiyorum? Hatta şöyle yapalım. Talha, biz bunları hazırlıklı olarak getirdik buraya. PlayStation 4. Öyle bir çıkardım ki henüz isteyip de kavuşamayanlar var. Biz yerden alıp masaya koyuyoruz. Şimdi tasarımla başlayalım istersen. PlayStation 4'ün gücünü biliyoruz değil miyiz? Biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı neler yapabildiğini biliyoruz. Oyun konsollarında temel prensip ne? Hangi oyunu takarsanız takın PC dünyasından farklı olarak maksimum performansı yüksek kaliteyle oynatabilmeniz.
Evet.
Şimdi bu aletin hatta şöyle kenara da koyalım. Biraz yer açayım çünkü başka şeyler çıkaracağım.
Hayır.
4K oynatabilmesi için şu kutuyu kenara koyayım. Şu an tuttuğum anakart bir AMD anakart. Asus'un üretmiş olduğu 970 Pro Aura denen bir anakart modeli ki bu gizli ürün yerleştirmeyi yok arkadaşlar. Bunu buldum için şu an bunu koydum. Üzerinde de AMD'nin 8 çekirdekli FX8370E işlemcisi var. Bugün için alınabilecek AMD'nin son kullanıcı odaklı en yüksek performanslı işlemcisi. Bitti mi bitmedi. 8 GB DDR3 bellek var. Kapan alır arkadaşlar. Tamam mı?
Biraz ona dönmeye başladı.
Dükkanı kapatıyoruz. Son ürünler.
Tablet satan abi var bir tane.
Şimdi burada da 390X AMD'nin ekran kartı var. En hızlı ekran kartı şu anda değil ama en hızlılardan bir tanesi. Ki 4K için henüz en ideal sistemlerini bahsetmiyorum burada. Bu bile 4K'yı bazı oyunlarda oynatır, bazen oynatamaz, bazen grafik ayarlarını kısmak gerekir vesaire.
İdeal ama altyapı değil, değil ama değil. Genel olarak i̇deal böyle bir şey değil. Çıkacak ortaya.
Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bir, bunlarda kullanılan APU'ların, oyun konsolunda kullanılan APU dediğimiz ekran kartında, grafik biriminin içinde bulunan işlemcilerin bugün alınabilecek en hızlı versiyonu 4K'yı bırak 2K bile oynatamaz. Konsoldan beklediğiniz oyun kalitesinde. 4K için bir yüksek performanslı işlemci ihtiyacımız var. İki, yüksek performanslı GPU ihtiyacımız var. Ve sistemin iyi bir şekilde haberleşebilmesi için yüksek performanslı RAM'lere ihtiyacımız var. Depolama birimine ihtiyacımız var. Şimdi eğer Sony bu ekran kartını, bu işlemci, anakartı saymıyorum. Anakart yine özelleştirilip özel bir baskılı devre yapılabilir. Bu RAM'i yüksek hızlı depolama kapasitesiyle beraber bunun içerisine sığdırabilirse ki burada şunu unuttuk aslında. İşlemci tabii ki soğutulması gereken bir birim. Bir de soğutucu ihtiyacımız olacak.
Hadi hayırlı işler.
Tüm bu bileşenleri termal karakteristiği bozmadan, yani ısınmaya bağlı performans kaybı yaşatmadan şunun içerisine koyabilirse tasarım konusuna taviz vermeden bu iş çözer. Ama ben koyabileceğini düşünmüyorum. Eğer illaki böyle bir şey yapacaksa bu alet kalınlaşır. Sana onu söyleyeyim.
Ya zaten şimdi sadece tasarımsal olarak değil, şu söylediğin donanım bileşenlerini bir araya getirdiğimizde ortaya çıkan maliyeti de bir göz önünde bulundurmak lazım. Söylentilerde 500 dolar konsoldan bahsediyoruz.
Şimdi oraya yine geleceğim. Hadi diyelim bunların hepsini yaptın. Teknik olarak bu sorunları aşın. Ekran kartı tarafında Fury mimarisinin yenisindeki GPU kullanın. HBM2 belleği kullanın. İstersen al senin olsun.
Benim olsun mu?
Yavaş yavaş kaldıralım. Şunları da alayım istersen. Sonra
ben de şunu yorumlarımıza... alayım. Şöyle köşeye koyayım.
Devam ederiz. Şimdi AMD'nin üzerine çalıştığı yeni bir mimari var. HBM2, HBM2 olarak bilinen yeni bellekle beraber bunların hepsini aslında kutuya sığdırabilirsin. Ama oyun konsollarından beklentimizin de 400-500 dolar civarında fiyatlandırma değil mi? O zaman bu fiyat bandını tutturamazsın. Ama gelen dedikodulara göre bunun 500 dolar olacağı söyleniyor.
Evet,
PlayStation
yani.
4.5. Velev ki fiyat arttı diyelim. Üzerine bir de VR gözlüğü falan koyduğunuz zaman olacak sana 1500 dolarlık paket.
Yani şimdi şu anda kaldı ki PlayStation VR'ın tek başına satın fiyatıyla bir de yanında PlayStation Move kamerasıyla bile ayrıca bir paket halinde satılacak. Yani, onu da düşünmek lazım.
O zaman şöyle bir şey var. Yanında da Sony güzel bir 24 inç 4K monitör yapsın, hediye etsin.
Yani peki bir şey söyleyeceğim. Yani burada o zaman maliyet artıyor. Bir de 4K şu anda oyunlarda gerekli midir? Yani tabii ki de Full HD mesela Xbox 360 ve PlayStation 3 çıktığı dönemde tam anlamıyla herkes şeye hazır değildi. İşte 1080p oynama ya da 720p. Çünkü ben bir dönem insanların, ben kendimden dem vurayım.
Xbox 360'da
ben tüplü televizyonda oynadım. Gears of War'u ben tüplü televizyonda bitirdim ama 720p'ye destek veriyordu.
Yani 2005-2006'larda ince televizyonlar yoktu.
Standartlaşmadan 4K'ya geçmek, standartlaşmadan hemen bu şeylere destek vermek, maliyeti arttırmak mantıklı gelmiyor bana. O yüzden bu söylentilerde patlayan yönler var ama PlayStation Plus tadında, yani o şey servis olan Plus'tan bahsetmiyorum. PlayStation 4.5 bu PlayStation Plus olarak da çıkabilir. Ben donanımsal olarak artırılmış PlayStation VR'a destek verecek bir donanım bekliyorum açıkçası. Şey var işte, bir geriye uyumluluk olacak tabii ki. PlayStation 4 oyunlarını çalıştıracak.
Kırılma noktalarından birisi o esasında. Şimdi diyelim ki hadi bizim dediklerimizin aksine hareketlerde bulundu Sony. Kasa kalınlaştı. Bilgisayar kasası gibi oldu diyelim. Hatırlar mısın? Xbox One'ı bildiğin PC gibiydi. 2002'lerde çıkan ilk konsol. Diyelim öyle bir şey yaptılar. Maliyeti dediler ki biz gözümüzü karartık. Alan alsın, almayan almasın. Ben buna 1000 dolar etiket
yatıp koydum. Onu PlayStation 3'te yaptılar, patladılar ama. Bir daha yapmayacaklar.
Yani yine yaptılar abi diyelim, tamam mı? Bunların hepsini bir yere getirdikten sonra deniliyor ki PlayStation 4.5'e özel bir oyun olmayacak. Oyunlar aslında PlayStation 4'te de çalışacak. Şimdi her halükarda iki konsol arasında belli bir grafik kalitesi farkı olacak. Ki konsol dünyasının en aykırı unsuru budur. Çünkü ne diyoruz? PC'den bağımsız olarak. Yani bir oyun alıyorsun, bilgisayar oyunu. Benim bilgisayarım güçlüyse daha iyi çalışıyor, seninki güçlüyse daha kötü çalışıyor. Bu konsolu da istemediğimiz, arzu etmediğimiz bir şey. Sony'nin ben bu risklere girebileceğini düşünmüyorum ama kesin olan şu. PlayStation 4.5 diye PlayStation Plus artık ismi ne olursa yeni bir konsolu biz Ekim ayı gibi göreceğiz. Evet. Holiday'i yani tatil sezonuna yetiştirecekler muhtemelen. Ve PlayStation 4'ten daha güçlü olacak. Ne kadar daha güçlü olacak? Orada da sana şunu söyleyeyim. AMD'nin Zen mimarisi de yeni bir işlemci mimarisi geliyor. Apple'ları da güncelleyecekler. Zen tabanlı işlemcinin içerisinde yeni nesil bir grafik işlem birimini koyacaklar. Onun yanında HBM2 dediğimiz yüksek bant genişliği sunabilen yeni bir bellek mimarisi koyup yine 8 GB olabilir sistem belli, ana bellek. Hem grafik hem de sistemin tamamına hizmet eden. Ki 14 nanometrede yeni bir üretim teknolojisine geçiyoruz. O da yine güç tüketimi, ısınma konusunda belli avantajlar sağlar. Ama bu tüm paket yine de 4K'da bu cihazı 2-3 yıl boyunca hani hendelemeden, sekme yapmadan götürebilecek performanslar mı bundan emin değilim. O kadar uzun vadeli yatırımı yapabilecek maliyetler de yine göz önünde bulunmaz diye düşünüyorum. Yani daha güçlü bir cihaz göreceğiz biz. Ama
maliyet olarak da çok üst düzey bir maliyette olacağını zannetmiyorum. Yani 4K falan öyle bir ya şey.
Tamam dediğim gibi. Donanımı koydun diyelim. Soğutman lazım içine. Yani. Ya sıvı soğutma koyacaksın ya da halice kallavi bir hava soğutma koyman lazım. Bu da yine şase tasarımı bozacak diye düşünüyorum.
Bekleyip göreceğiz bakalım PlayStation 4.5 nasıl bir konsol olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Zira başlangıçta Microsoft bunu duyurduğunda PlayStation 4 sahibi pek çok arkadaş işte konsolları öldürdünüz. Tek galip PlayStation 4 veya PlayStation markası işte konsolu temsil eden tek marka gibi kaldı dese de görünen o ki Sony'de aynı fikire sahip ve bir konsolun artık 6-7-8'e
geleceğini tamam biliyor. Şunu söyleyelim. 2016'ın sonu itibariyle şu an konsollar eskimiş konsollar olacak. Yani istediğim kısmen de olsa güncelliğini yitirmeye başlayan konsol olacak. Çünkü kapitalist düzen mi dersin? Para gözlük mü dersin? Ne dersen de firmalar genelde her zaman hazırlıklarını en yeni teknolojiye göre yaparlar. Bundan sonra 2017-2018'de çıkacak oyunlar muhtemelen en iyi optimizasyonu 4.5'te görür. 4'te de yine çalışacak. Sony zaten bunu söylüyor ama
low'da çalışacak tadı, mesela
o kıvamı tamam o kadayıfın üzerinde o kaymağı en güzel PlayStation 4.5'te.
Ben buna çok güzel bir örnek verip topu tekrar sana vermek istiyorum. Nintendo daha önceki X1'lerde de ben değinmiştim ama tekrar değinmek istiyorum. Belki kaçıran arkadaşlar olmuştur. Ha böyle bir şey olabilir mi diye sorarsanız oyun endüstrisinde böyle bir örnek var arkadaşlar. Çok kısa süre önce oldu hatta. Nintendo 3DS yanlışım yoksa 2006 yılında çıktı. Ardından New Nintendo 3DS çıktı ve New Nintendo 3DS RAM'i ile içerisindeki işte donanımsal özellikleriyle yükseltilmiş bir konsoldu. Nintendo 3DS oyunlarını oynatabildiği gibi kendine özel oyunlara da sahipti. Mesela Xenoblade isimli bir oyun vardı. 3DS'e çıkmadı. Nintendo 3DS'e çıktı sadece. Başlangıç olarak PlayStation 4 ile eşdeğer gitse de belki de özel oyunlara da sahip olur PlayStation 4. Olmaz olmaz demeyin. Ticarettir bu. Bir noktada
o kadar kısa noktada var. Belki olmadı ama keza 3 aşağı 5 yukarı benzer bir örneği Vita'da da yaşadık. Yani hani onda da güçlendi. Sonra ne oldu? Bugün akıbeti belli olmayan bir konsol
olmuş. Evet, o çok güzel bir örnek verdim. Çok uzattık belki ama onunda da son şeyi koymak istiyorum. Noktayı koymak istiyorum ben. Ben PlayStation Vita çıktığı zaman burada Erdinçlerle çok tartışmıştık. Ben dedim ki bu konsol eğer oyun desteği gelmezse yeterli oyun desteği patlar dedim. O zaman için Mortal Kombat, FIFA bu değil. Yani e-konsol kültürü tamamen farklı bir şeydi dedim. Dinletemedim ama bugün görünen
öyle oldu.
Köy kılavuz istemez.
PlayStation Nintendo'yu verdi. Nintendo'da bugün akıbeti belli. Konsoldan çıkıp acaba sadece mobil oyuncu yapımcısı mı olacak? Bugün onları tartışıyoruz.
Aynen öyle.
O zaman tekrar bilim teknoloji tarafındaki gelişmelerle devam edelim. Elektrikli otomobillerden bahsediyoruz. Henüz binemedik. Elektrikli otomobil, hibrit, plug-in vesaire şunlardan bahsediyoruz ama bu tarafın yıldız firması hangisi diye soracak olursan eğer Tesla diye bir firma var.
Öncülük ediyorlar diyebiliriz değil
lider,
mi herhalde?
Açık ara lider. Yani hani yaptıkları çalışmalar, pazarlama aktiviteleri yani otomobil dünyasının Apple gibi oldular. Hatta genelde benzetmeler deyip Apple'la örtüştürülür genelde ki bir ara hatta Apple'ın Tesla'yı satın alıp almayacağı bile konuşuldu ki duymuşsundur Apple'ın otomobil pazarına girme hazırlıkları evet, var yok ondan haber tartışılıyor. Hatta bizim hazırladığımız özel bir video var hem donanımhaber.com'dan YouTube kanalımızda bulabilirsiniz arkadaşlar. Tesla'nın sıkıntısı şuydu. Önce Roadster diye bir otomobil yaptılar. Spor otomobil bu. 2 kişilik üstü açık kapalı vesaire. Hızlı giden güzel cici kompakt bir spor otomobil formunda bir araçtı. Daha sonra aile otomobil olarak Model S'ye geldi. Hayatında görebileceğin ki ben Amerika'da içinde binme vesaire hafiften böyle tadına bakma şansı yakalamış bir kardeşiniz olarak şunu söyleyeyim. Tamamen elektrikli, lüks, teknoloji üstü, kendi kendine gidebilen, pille çalışmasına rağmen uzun menzili olan müthiş bir otomobildi. Ama önemli bir sıkıntısı vardı. Fiyatı yüksekti. 100 bin dolarlar civarında alman gerekiyor. Amerika pazarından bahsediyoruz. Dolayısıyla herkesin arzu ettiği ama erişemediği bir otomobil oldu. Şimdi ise Tesla Model 3 adını verdiği daha erişilebilir. 35 bin dolara, bazı versiyonu 35 bin dolara satacak yeni versiyonu tanıttım. Önce şunu söyleyeyim. Şimdi Tesla, bir de Model X var. SUV, Jeep sınıfına giren bir otomobil. Tesla bu otomobilin ismini Model 3 yerine Model E yapacaktı ama Ford dava açtı. Bu otomobillerde Model E ismini kullanma hakkı bende dedi, kullanamazsın dedi. İkiye çevirdiler. Model E ismi olsaydı eğer Model S vardı, Model X vardı. Model E'yi de araya koyup seksi tamamlayacaklardı. Tamamlayamadılar. Adamda nasıl bir hayal gücü varsa koyduğu hedef seksi tamamlayabilmek.
Hep bel altı vuruyorlar.
Otomobilin kendisine gelecek olursak eğer çok kısa şöyle özetleyeyim. Yine 5 kişilik bir aile otomobil yapmış Tesla. Önden bakıldığı zaman Model S'ye benzeyen, Model X'ten izler taşıyan, arkadan bakıldığı zamansa yine bir keza onlara benzeyen bir otomobil. Teknik özelliklerin tamamı açıklanmadı. Zaten bu konuyla ilgili bir videomuz olacak. O videodan da aracı görebileceksiniz, detaylarına hakim olabileceksiniz arkadaşlar. Yaklaşık 350 km menzili olan, bazı versiyonun 0.60 sprintindeki 0.60 milden bahsediyoruz. 90 küsur kilometreye denk gelir. 0, işte 100 km hızlanmaya aşağı yukarı 6 saniyenin altına tamamlayan, yani aynı zamanda hızlı gidebilen, otopilot özelliğine sahip, istediğiniz zaman düğmeye basıp aracın kendi kendisine gitmesine karar verebileceğiniz güzel bir araç yapmışlar. Model S ile kıyaslandığı zaman maliyeti düşürecek pek çok faktör var. Örneğin Model S'de şasinin çok önemli bir kısmı alüminyumken burada çeliğe dönmüşler, işlemesi ve temini daha kolay olduğu için. Ama nereden bakarsan bak, tatlı, güzel, göze hoş gelen, teknoloji üstü diyebileceğim, aynı zamanda menzili uzun olan ve süperşarj desteği sunan, ki süperşarjda arkadaşlar yarım saatte aracın 170 mil gitmesini sağlayacak kadar arabayı şarj edebiliyorsunuz bu şekilde. Ya öyle bir şey ki, telefondan daha hızlı şarj olan bir teknoloji geliştirmişler adamlar. Çok tatlı bir otomobil ve fiyat 35 bin dolardan başlıyor. Lansman esnasında adamlar ön siparişle açtılar. Rezervasyon usulü çalışacaklarını söylediler. Ön siparişte bulunabilmek için de 1000 dolar ödeme yapman gerekiyor. 150 bin kişi başvurmuş. Yani peki, lansmanda 150 milyon dolar cepte.
Daha önce bu şekilde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı hedefleyen bir elektrikli araç modeli var mıydı piyasada? Yani
tamam, elektrikli yok.
Genel kullanılabilirliği ne Amerika'da mesela? Amerika'da kaç tane araç var?
Ya mesela bu Model S dedik, 100 bin dolar dedik Model S. Amerika'da Tesla geçen yıl 50 bin adet satabilmiş, pahalı olduğu için. Şimdi bak ne diyorum, ön siparişi 150 bin. Daha ön siparişi 3'e katlamışlar.
35 bin dolarlık bir araç.
35 evet. Yani geçen sene 50 bin satan modelleri 100 bin dolar civarında fiyatlandırmaya sahip. Ya değişebilir fiyatlar, 80 bin lira, 100 bin lira, ortalama konuşuyorum. Tamamıyla elektrikli olup böylesine bir başarı hikayesi yaratan araç yok denecek kadar az. Tesla gibi zaten hype, yani böyle bir ilgi yaratan başka bir model yok. Plug-in araçlar var. Hem benzinli motor hem de elektrikli motora sahip olup işte sadece benzinle çalıştığınızda 30 km giden, elektrikle çalıştığınızda, benzinle çalıştığınızda 200 km giden araçlardan bahsediyoruz. Ama önümüzdeki sene itibariyle bu araçların sayısı çoğalacak, sadece elektrikle giden herkesin alabileceği. Mesela Amerika'da popüler Chevrolet'in Bolt EV diye tamamıyla elektrikli bir otomobili var. 37.500 dolardan başlayacakmış fiyatı, ki bundan 2.500 dolar daha pahalı ama bunun yanında esamesi okunmaz. Şimdi Elon Musk'la Tesla'nın kurucusuna şunu soruyorlar. Ya ön sipariş alıyorsun ama aracın teslimatını 2017 sonunda yapacaksın. Daha 1,5 sene var aşağı yukarı. Rakiplerden korkmuyor musun diye soruyorlar. Adam şu cevabı veriyor. Birincisi diyor, 35 bin doları bırakın, daha üstünde bile bu deneyimi sunacak başka bir otomobil yok. İkincisi ise öyle bir teknolojiye sahibiz ki 1,5'ta 2 senede o haldeki farkı kapatamazlar.
Ha, yani yüze yetişemezler zaten.
Çünkü
arada.
Şu var, çok, çok uzak.
Sağlam bir iddia yalnız bu.
Aslında dayanağı olan bir iddia, çünkü elektrikli otomobillerdeki en büyük faktör pil. Geliştirdiğin pil ve pilin maliyeti. Bu adamlar dünyanın en büyük pil fabrikasını kurdular, ki Gigafactory denen bir fabrika. Yine Elon Musk'ın açıklamasına göre dünyadaki diğer tüm batarya fabrikalarını topluyorsun, bu kadar üretim yapabilecek kapasite
isterdi. Taşınabilir cihazlara da bir merhem olurlar mı acaba?
Taşınabilir cihazlar için de evler içinde Powerwall olarak bir takım piller geliştirmişlerdi. Deniyor ki bu fabrika hacimli üretime geçtiği zaman kilowatt saat başına düşecek pil üretim maliyetini %30 azaltacağız. Zaten ona güveniyorlar esasında. Hani bugün BMW, Mercedes ya da başka bir otomobil üreticisi teknik olarak biraz daha iyisini sunabilen otomobiller yapsa bile pil tarafı en büyük soru işareti ve Tesla'nın özellikle Japon Panasonic'le beraber ciddi çalışmalar var o tarafta. Heyecan duydum bu otomobil oldu. Türkiye'ye ne zaman gelir bilmiyorum. Ama şöyle bir gelişme var. Türkiye'de bu sene içerisinde 8-9 tane süper şarj istasyonu kuracakları söyleniyor, ki bu da şu anlama geliyor. Altyapı yazılıyorlar. Yavaş yavaş kendileri de gelecek. Zaten grey market'te vardı arabalar ama burada resmi olarak mağazalar açacaklar.
Standartlaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor elektrikli arabalar. Geçelim o zaman oyun dünyasına.
Geçelim.
Grand Theft Auto ile devam edelim arkadaşlar. Grand Theft Auto her ne kadar mesela Londra'da geçen bir ek paketi de çıkmış olsa bile GTA 1 için genellikle Amerikan kültürüyle özdeşleşmiş, Amerikan popüler kültürüyle dalga geçen, siyahilerin yaşamını yer yer konu edinen ve tema edinen bir oyun. Yani Amerika odaklı bir oyun ama zamanında Rockstar'ın Tokyo'ya gittiği, Tokyo'da bir araştırma yaptığı ve GTA Tokyo gibi bir çalışmaya imza atmak üzereyken son anda Tokyo'daki yol düzeninin tamamen kendi GTA düzeni, çünkü Grand Theft Auto'nun esas olayı araba çalmaktır. Büyük evet, otoz hırsızlığı
zaten
oradan geliyor. Gangsterlik yapmak vesaire. Yol düzeninin çok farklı ve karmaşık olmasından dolayı, ki biliyorsun gerçek yerleri birebir sanal aleme ya da uyarlama dünyaya aktarmakta başarılı bir firma Rockstar ve bu uyarlamanın kafa karmaşıklığına yol açabileceği için de vazgeçtikleri ortaya çıkıyor. Tabii ki bu olay GTA 3 zamanında yaşanmış arkadaşlar. GTA 3 ve San Andreas dönemleri arasında böyle bir fikir ortaya atılmış. Ancak vazgeçilmiş arkadaşlar. Hatta şöyle bir örnek vereyim ben size. Yayıncı Take-Two Interactive 2003 yılında GTA Tokyo, GTA Bogota ve GTA Sin City isimlerinin de telif haklarını almış o zaman. Yani böyle bir adım atmışlar ancak daha sonra vazgeçmişler. Bu arada bazı arkadaşlar Sleeping Dogs varken GTA Tokyo'ya gerek yok demişler ama Sleeping Dogs Hong Kong'da geçiyor arkadaşlar. Gerçi de çekik gözlü oldum. Hepsi Japon, hepsi Çinli oluyor. Yer ayırt etmiyor ama şehir ve kültürel anlamda ciddi farklılar. Gerçi sen Hong Kong'a gittin, Japonya'ya gittin mi bilmiyorum. Söyleyeyim.
Yani Japonya'ya gittim. Japonya aslında çok gitmek istediğim bir yer.
Peki az çok Tokyo'nun şeyini biliyorsundur. Hani çok kalabalık, kültürel anlamdaki farklılıkları biliyorsundur. Hong Kong'la eşdeğer görebilir misin? Yani tamamen farklı şeyler, kültürler değil mi?
Hong Kong dediğimiz ülke çok uzun yıllar boyunca, galiba yanlış hatırlamıyorsam 1997'ye kadar herhalde İngiltere kontrolünde olan bölgeydi. Şimdi Çin'e bağlı. Yani esasında Çin kontrolünde olan bir yer olarak söylenebilir. Japonya ile şöyle bağlantı kurabilir. Şimdi uzak doğu ülkelerine bakıldığı zaman aslında çoğu adalar ülkesi. Dolayısıyla temel faktör ne? Yüksek binalar gözümüze batıyor. Özellikle Hong Kong için konuşmak gerekirse. Çünkü adadan bahsediyorsun. Tamam, ya da yerleşim daha az uygun topraklardan bahsettiğimiz için hep insanlar yüksek binalar. Az olan toprağı daha verimli kullanabilmek için dikim uzun binalar yaparak orada yerleşimde yaygınlaştırmaya çalışıyor. Japonya'yı filmlerden biliyoruz işte. Hani madem GTA 5 göndermesi yapacağız.
Lost in Translation filmi de izleyin bu arada arkadaşlar.
Şeydi, Fast and Furious Tokyo Drift filminde de mesela yine.
O da olabilir. O daha güzel bir şey aslında.
Grand Theft Auto konseptine nasıl uymayabilir diye düşünüyorum. Mesela Tokyo'da yine toprak yüz ölçümü daha verimli kullanabilmek adına mesela çift katlı yollar var. Bu çok dünyada her zaman gördüğüm bir şeydi. Amerika'da da bazı noktalarda yine çift katlı yollar var. Miami'de mesela bir takım yerlerde var ama trafiğin işleyiş mantığı, yine dediğin gibi az önce sonucu yolların gidişatı ve bir takım başka faktörler bunu etkilemiş olabilir ama
olabilir.
Yani şey bilmiyorum, Grand Theft Auto Tokyo'da Japonya'da ne kadar popüler bir oyun, ne kadar kitle erişiyor, ciro'nun ne kadar oradan geliyor.
Şey de çok önemli, batıda ne kadar rağbet görür böyle bir tema. Hani Tokyo teması. Çünkü oyun endüstrisinin mihenk taşı veya lokomotifi Amerika başta, ikinci sırada Avrupa var. Yani oyun satış rakamlarına ve konsol satış rakamlarına baktığımızda ve genellikle hep bir gidip Amerika'yı kurtarırız ya, bir Amerikan vatandaşı olarak. Genelde tema hep Amerika üzerinden gider. Çok ender oyunlar vardır onun dışına çıkan.
Ya belki tabii şey de olabilir yani, hani belki Sony özel destek verecek. Belki Japon hükümeti ülkemi tanıtacakları Kültür Bakanlığı üzerinden bir kaç milyon dolar destek veriyorum.
Neden olmasın? Olabilir yani. Ama işte oyuncuya yansıması ne kadar çekici olur? Şöyle bir örneğimiz
var elimizde.
Yakuza var mesela. Açık dünya oynayışına sahip olan, bir noktada GTA'ya benzetebileceğimiz bir yapım olarak Yakuza var. İşte Tokyo'daki mafya alemine falan giriş çıkış. O da Türkiye'de mesela, en azından Türkiye için konuşayım, çok niş bir kitleye hitap ediyor. Çok geniş bir kitleye hitap etmiyor. O yüzden bu
abi
fikirden vazgeçmiş
İstanbul'da yapsınlar ya. Grand Theft Auto İstanbul'da yapsınlar. Yani hani
ya genellikle şey dediler ya, mesela Londra'yı bile sorduklarında Rockstar'a zamanda, ki yapımcı ekip de bu arada baya baya İngilizdir. Yani İngiliz, Londra'da şey yapmış insanlar bunlar ama onlar da Amerikan kültüründen vazgeçmeyi düşünmüyoruz
abi. Gelsinler yapsınlar. Sonuçta şey var, hatırlamıyor musun? Taken filmini geldiler İstanbul'a çektiler. Polis arabaları bile Murat 131. Yani hani birisi de gelsin adam akıllı şu İstanbul'u modellesin ya.
Sanmıyorum yani bir şey olacağını. Bir haberim de GTA 6'dan arkadaşlar. Aynı kaynak, yani bu Grand Theft Auto Tokyo'nun zamanında yapılmış ve sonra yapım değil de böyle bir planın yürürlüğe koyulduğu ama daha sonra vazgeçildiği haberini bize sunan kaynak, GTA 6'nın da böyle bir yapım aşaması demeyelim ama planlanma aşamasına geçildiğini ve nerede geçebileceğine, hikayede ne olacağına dair, böyle ne olabileceğine dair planların yavaştan yazılıp çizmeye başladığını dile getiriyor. Bir yani, haberim daha var, onu da verip sana vereceğim. Bir çürüşten bir haberim var arkadaşlar. Türkçe olmadığı için ve çok yoğun bir hikaye anlatımına sahip olduğu için bazı arkadaşlarımız belki çekingen davranmış olabilirler. Her ne kadar 60 lira gibi bir fiyattan çıkmış olmasına rağmen belki PC'lerde çalıştırmıyor diye olabilir ama genellikle benim Türkiye'deki oyunculardan gördüğüm, edindiğim izlenim, yoğun hikaye anlatımı karşısında Türkçe dil desteğinin olmamasından dolayı hep çekingen yaklaştılar. Çünkü nihayetinde bir RPG oyunu bu.
Tabii canım, oyunu anlaman lazım.
Donanım Haber'de forumlarında TXS Melih isimli arkadaşımız ve programlama ekibi de var, tek başına değil. Türkçe yamayı paylaştılar. Hearts of the Stone isimli şeye de gelecek. Ek pakete de yama gelecekmiş arkadaşlar. Helal kendilerini olsun. Tebrik ederim. Vallahi helal olsun. Çünkü çok büyük bir şey var. İçerik, yani tekst bazında, yazılımsal yazı anlamında çok büyük bir içerik var. Seslen yani nasıl diyeyim, çok fazla çeviriye ihtiyaç duyan nokta var. Helali hoş olsun diyelim yani, boş vakitlerinde öğrenci
gelip,
arkadaşlar
bak, burada gelip para yapmışlar. Kazanıyorlar, tamam mı? Deli gibi oyun satıyorlar. Tamam, hani korsan morsan tartışmalarına girmeyeceğim hiç. Abi bir ülkede ticaret yapıyorsan eğer, bir ülkeden para kazanmak istiyorsan, Türkiye'de o ülkeye ürün yolluyorsan, o ülkeye yerel destek vereceksin ya. Ben bunu anlamıyorum ya.
Ya işte onunla ilgili çalışmalar var. Birkaç tane oyun çıktı ama.
Kimse kazan okumasın ya. Yani sonucunda 3 tane 4 tane sevdalı genç arkadaş bunu yapabiliyorsa, sınırsız kaynağı olan stüdyonun bunu yapabiliyor olması lazım.
Ben Witcher 3'ün arka planında hani Türkçe ile alakalı nasıl çalışmalar yapıldığını biliyorum. Oradan nasıl engellerle karşılaştıklarını da biliyorum. O yüzden çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama.
Ya bu ekibe Witcher 3 üzerine konuşmamak lazım. Yani bu ülkede
ben bir servis
hizmet veriyorsa, tamam mı? Yani,
tabii canım yani.
Türkçe desteğin olacak.
Sen yerel bir yayıncı olarak bunu sağlaman lazım. Gerekirse bastırman lazım. Oyun satış rakamları şu bu demek lazım.
Oyunlardan değil, cebimizde kullandığımız yani. Telefonlardaki servislerden tut da pek çok şeye kadar. Yani Türkiye, her firma geliyor. Türkiye'yi çok seviyoruz. Genç nüfus, satın alma potansiyeli yüksek, teknoloji açık bir nüfus. Tamam, eyvallah. Hepimiz zaten bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Ürünü sattın, verdin bana değil mi? Benden para kazandın. O para da kolay kazanılmayan para. Onun hani Türkiye çok zengin bir ülke değil açıkçası bakıldığı zaman. Hani herkesin durumu farklı ama
alım gücü çok yüksek.
O zaman abi
bence
insanlara değer vereceksin ve ne isteniyorsa kulak kapamayacaksın, göz yummayacaksın ve
oyun
emek
olarak maalesef öyle bir sıçrama yaşanmadı herhalde ya.
Hala yok değil mi oyun?
Yani oyun hala konusunda hakikaten PlayStation Türkiye'yi tebrik etmek lazım. İşte yakın zamanda Microsoft Minecraft çok meşhur olduğu için Xbox platformlarının özel olarak bir Türkçe dil desteği sağladı. Onun dışında böyle şu elle tutulur. Bir mesela bir GTA'da ya olmaz mı? Yani Türkiye'de satış rakamları zannetmiyorum çok kötü olsun GTA'nın. Gerçi korsan olan rakam şeyi de çok kötü mesela. Yani çok uzatmak istemiyorum lafı ama arkadaşlar bazen bize kızıyorlar haklı olarak. Ya Amerika'daki satış rakamlarını paylaşıyorsunuz. İngiltere'deki satış rakamlarını paylaşıyorsunuz. Niye Türkiye'yi paylaşıyorsunuz?
İstatistik yok, yalan görüyor. Niye paylaşacaksın yani?
Kimse hani bize bir şey söylemiyor. Ya kardeşim bölüm sonu canavarı ya A firması.
Aslında istatistikler var da açıklanmasını istemiyorlar.
O da olabilir. Öyle bir durum ya, biz bu kadar sattık. İstatistikler şudur. Öyle bir şey yok ortada.
Yani valla belki de buraya karar mercisi kimiyoruz. Steam ve Origin gibi platformların bir araya gelip platforma girmek istiyorsan benim şu ülkeler bende ön plana çıkıyor. Bunlara yerel destek. Türkiye'de ön plana çıktığını düşünüyorum açıkçası oralarda.
İnşallah.
Bunlara bakalım destek ver denilebilir. Neyse, o zaman benim tarafa dönelim. Ekran kart tarafında artık şu an hali hazırda satılmakta olan yüksek performanslı ekran kartları yavaş yavaş 1 yaşını dolduruyor. Dolayısıyla yeni jenerasyonlarda ufaktan ufak görünmeye başlayacak gibi görünüyor arkadaşlar. Bu haberimiz AMD tarafından olacak. GTX 1070 ve 1080'i muhtemelen 4 Nisan'da başlayacak grafik teknolojileri konferansında AMD tanıtacak ki biz belki hani artık 4 rakamlı bir ifadeye döndüğü için belki kısaltmaya gidip X70 ve X80 diye tanıtılabilir mi diye düşünüyordu ama görünen o ki GTX 1070 ve 1080 yani 900 serisinin devamı olarak 1000 serisi diye gidecek gibi görünüyor. Peki biz bu ekran kartlarında ne göreceğiz? Şimdi geçen sene AMD bir şey başladı. HBM denen High Bandwidth Memory yani yüksek bandwidth genişliği sunan bellek teknolojisini ki geliştirme aşamasındaki öncü firmalardan birisi AMD'dir. Güney Korelilerle işbirliği yaparak özellikle kullanımda tanık olduk. Ama yüksek maliyetlerinden ötürü 4 GB'nin üzerine çıkamadılar. Bugün AMD'nin bakıldığı zaman ekran kartlarının Fury X gibi ekran kartlarının 4 GB bellek olduğunu görmekteyiz. Şu an tabii üst seviye ekran kartlarının 4 GB bellek artık görmeye arzu ettiğimiz bir bellek kapasitesi değil. 6 ve 8'lerin kullanılması gerekiyor. Buradan maliyet faktörü hem yeni bir teknoloji olması hem de bu teknolojiyi geliştiren firmalardan birisinin AMD olmasından dolayı bu HBM dediğimiz bellek teknolojisine erişimde Nvidia'nın işi çok kolay değil. Önce muhtemelen AMD'yi bir yoklar firma. Bir ne kadar alacağına bakar. Hala bir belli alan var, belli bir kota varsa onu muhtemelen Nvidia'ya verir ama o taraftaki ticari kararlar ilk etapta AMD tarafında kullanılabilir. Onu görüyoruz. Dolayısıyla Nvidia belki ilk etapta GDDR5 yani GDDR5 dediğimiz bellek teknolojisinin X'de yeni bir versiyonu var. Belki High Bandwidth Memory kadar olmasa da toplam verimlilik anlamında bahsediyorum. Farklı özellikleri tek başına değil, hepsini beraber bir araya getirdiğimiz zaman onun kadar belki iddialı görünmese de standart belleklere göre, grafik belleklerine göre daha yüksek performans sağlayacak GDDR5X bellek tipini kullanabilir. Bunları göreceğiz. İlk etapta 1070 ve 1080 ekran kartlarının standart teknolojiye gelmesi de yine kuvvetle muhtemel ihtimallerden birisi olarak görünüyor ama GP104 grafik birimini kullanan, yani Pascal mimarisine geçiş yapan keza 16 nanometre üretim teknolojisi sayesinde artık 1 GHz üstü frekansları görebileceğimiz ki bunları 4096 adet çekirdekle beraber göreceğiz. Muazzam performans artışı yaşanacak ve 384 bit bellek veri yoluyla da bir araya geldiği zaman 8 teraflop gibi bir tek hassasiyetli işlem gücünden bahsediyoruz ki hani 15-20 yıl öncesinin süper bilgisayarlarını artık biz ekran kartı olarak bilgisayarlarımızda kullanır hale geldik. Bu ekran kartları şundan dolayı önemli. Şimdi VR diyoruz, gözlüklerden bahsediyoruz, oyunların gözlük desteğinden bahsediyoruz ama kesin olan şu ki zaten dikkat etmişsindir bu Oculus tarzı gözlükleri sistem tavsiye edip orta üst seviye bilgisayarları işaret ediyor. Onu da bile geliştiriciler hala en yüksek randımanı aldıklarını söylemiyorlar. Bu ekran kartlarındaki performans artışının ilk etapta en büyük yansımasını biz gözlük tarafında göreceğiz.
Sana gerçeklik.
Tabii gözlükler zaten belli oranda hazır. Ekran kartları da ciddi performans artışıyla beraber. Oyunlar da, oyun motorları da buna tam destek vermeye başladığı anda biz asıl sıçramayı göreceğiz. Şimdi gözlük tarafına geleceğim ama ekran kartlarının fiyatlarından da bahsedeyim arkadaşlar. GTX 1080 için $600 civarı ki bu ekran kartlarının şu anki fiyatlandırmasını düşündüğümüz zaman bayağı iddialı fiyatlandırma anlamı geliyor. Tabii kur ülkemizde yüksek olduğu için bize yansıması biraz yüksek oluyor ama ekran kartlarının dolar bazındaki fiyatlandırmasına
kol
baktığınız zaman
kol böreği tadında oluyor bize yansıması.
Bayağı güzel bir fiyatlandırma görünüyor. GTX 1070 ile $500-550 civarında. Hani bunu 970 gibi düşünürsek eğer fiyatı bir miktar yüksek kalıyor ama tabii sunduğu performans itibariyle şu anki 980 Ti'leri bile üzecek bir karta benziyor. Bunu söyleyebilirim. Hazır gözlüklerden bahsetmişken şimdi birkaç haberim var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Hepsi gözlüklerle ilgili. Birincisi Oculus Rift biliyorsun piyasaya çıktı, sevkiyatı başladı artık.
Evet, hatta ilk kişiye verdiler.
Kurucusu verdi. Elden kargoculuk yaptı, elden teslim etti. Sevgili genç dostumuz milyarder oldu ya. Benden de küçük galiba. Ya pardon, benden 3 yaş büyük. 33-34 yaşında galiba. Belki de benden 3 yaş küçük oluyor. Ya 3 yaş küçük ya 3 yaş büyük.
İlk modellerini, ilk tasarımlarını gösteriyorlar Oculus Rift'in. Kıytırıktan bir kutu var. Böyle zorla bantlamışlar falan adamın kafaya. Nereden nereye geldi Oculus Rift'te? Nihayetinde son kullanıcıyla buluştu.
Abi çocuk milyarder oldu ya. Boşver Oculus Rift'i yani. Çocuk milyarder oldu.
O da paraya takmış yalnız. Peki.
Milyar dolarlık bir adam. Şimdi iFixit ekibi ki iFixit farklı elektronik ve teknolojik ürünleri parçalayarak iç aksamını gösteren ve bunların serviste tamir edilebilirlik seviyesini puanlayan bir organizasyon. Aslında sınıfı geçmiş Oculus Rift. Daha karmaşık bir sistem bekliyorduk biz ama o kadar düşünüldüğü kadar karmaşık değilmiş. Bir kız ötesi ekipman vasıtasıyla önce gözün etrafındaki ledleri ve sensörleri bulmuşlar ki zaten gözlük sağına soluna yeni ledleri ve sensörleri yerleştirmişler kafa hareketlerini daha iyi takip edebilsin diye. Daha sonra içine girmişler. İçerisindeki OLED panellerin, her iki göz içinde kullanılan OLED panellerin çıkmadığı görülmüş ve bunların köşegen uzunluğu 9 cm olarak hesaplanmış. En çok merak ettiğimiz konulardan bir tanesi bu OLED ekranların inç başına düşen piksel yoğunluğuydu. O da 456 olarak çıkmış. Bugün akıllı telefonlarda biz 500'ün üzerini görüyoruz ama keskinlik olarak hiç fena olmayan bir değer olduğunu söyleyebilirim. Toplam deneyim olarak iyi bir sonuç ortaya çıkaracağı zaten aşikardı. Teknik olarak da bu doğrulanmış oldu. Ama şöyle bir durum var. Şimdi tahmin edilebilirlik konusunda bu Oculus Rift 10 üzerinden 7 puan almış ama ben şimdi ilk sevkiyat sonrasında kullananların yorumlarını takip etmeye çalıştım Twitter ortamında. Abi 2-3 saat kullanan, fotoğraf çekmiş, paylaşmış, hepsinin gözünün etrafı kırmızı, saçların etrafı kırmızı şekiller vesaire.
Çok uzun süren
hiç
bir deneyim değil.
Hiç ergonomik değil ya. Hiç yani, ergonomik değil.
Genel olarak bence VR her ne kadar başta HTC Vive olmak üzere bu sanal gerçeklik kasklarının belli bir süre kullanımının ardından insanın beyninde oluşturduğu ya genel olarak sağlık sıkıntısına sebep olan o baş ağrısı, mide bulantısı sıkıntılarına ortadan kaldırmış olsa da bence yine uzun vadede oynandığında insanların böyle bir kafasını, midesini bulandıracak bir şeye ulaşabilir.
Sana şöyle söyleyeyim. Yani Oculus Rift'in son versiyonu, yani piyasaya çıkan versiyonu deneme şansım olmadı ama en son mesela ülkemizde yeni piyasaya giren Samsung Gear VR'in ki o da Oculus teknolojisini kullanıyor. Son versiyonunu kullandım bir süre. Ya 15. dakikadan sonra takmak istemezsin. Yani göz yorgunluğu ve baş ağrısını bir tarafa bırakıyorum. Yani ağır ve büyük bir kütle sonucunda takıyorsunuz ve burnunuzun üzerine baskı yapıyor ve kişi özel değil bu. Kişi özel olmadığı için işte tam kafanıza uygun, ideal konfor seviyesini yakalayabileceğiniz bir gözlük değil.
Ergonomi konusunda sıkıntıları var.
Sıkıntıları yani. Var. Bence bunun biraz daha kişiye özel olması gerekiyor. Yani belli noktalarda belki özellikle yani burun bölümünde.
Genişletmeye başladı ve oraya böyle bir olabilir. Silikon var bir destek.
Artık bunları geliştirici firmaların çözüm olması gerekiyor ki özellikle burun bölümüne denk gelen kısımlar hakikaten çoğu zaman acı ve ağrı yapabiliyor. Oranın belki daha süngenesi bir yapıyla biraz daha
ya zaten bana
gerekiyor.
Soracak olursan sanal gerçeklik kaskları şu aşamadan sonra gerçek anlamda gelişecek. Çünkü soğuk kullanıcıdan gelecek olan geri bildirim çok önemli. O gelir bildirimle birlikte belki de yeni versiyonlarında o problemler de ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.
Çok kısa iki tane daha haber vereyim. Birincisi şu anda AMD'nin finansal pozisyonu tartışılan bir konudur zaten. Çok önemli bir gelişme yok o tarafta en azından şu an için ama analistler AMD'nin önümüzdeki yıl şu sıralar $3 altına seyreden hisse değerinin $10 üzerine çıkabileceğini düşünüyor. Çünkü VR tarafında bu sanal gerçeklik gözlüklerinin en büyük yatırımı yapan teknoloji firması şu aşamada donanımcılardan bahsediyorum. AMD gibi görünüyor. Farklı donanımsal seviyede farklı seçenekleri var. Keza Liquid VR adını verdikleri bir SDK da var yine. Geliştiriciler bu teknolojiyi kullanarak AMD platformu üzerinde VR içerikleri geliştirebiliyorlar. Yine fiziksel olarak bildiğimiz çift GPU'lu bir özel ekran kartı bekliyorduk. Biz bunu yine VR için profesyonel seviyede Radeon Pro olarak kullandırmış durumdalar. AMD tarafındaki bu yatırımların işaret ettiği nokta özellikle Çin'de bu senenin sonları ve önümüzdeki sene itibariyle VR kafelerin yani sanal gözlük takabileceği internet kafelerin çok hızlı yaygınlaşması bekleniyor. Orada da pastanın büyük bir dilimini AMD'nin iş ortaklarıyla beraber alacağı söyleniyor ki bu yine ciddi pazar anlamına geliyor. 2025'lerde ki VR gözlük pazarının $180 milyar çıkacağı düşünüyor ki bu işlemci ekran kartı derken belki AMD'yi kurtaracak asıl gelişme VR tarafı bile olabilir. Son olarak Unreal Engine 4.11'den bahsetmek istiyorum. Oyun motorları biliyorsun. Çok oyunların pek çoğu bu motoru kullanıyor. En popüler motorlardan birisi Unreal Engine 4.11. 4.11 güncellemesinde özellikle VR ile ilgili bir takım geliştirmeler var. DirectX 12 desteği vesaire yine önemli bir takım iyileştirme ve performans artışları var ama SDK tarafında VR'a özel bir takım optimizasyonların yapıldığı söyleniyor ki Unreal Engine zaten Oculus VR, HTC Vive, PlayStation VR, Gear VR hepsine destek veren evrensel bir platform şey zaten. Şimdi oyun geliştiricileri Unreal Engine 4.11 güncellemesiyle beraber VR'ı daha iyi ve daha etkin bir şekilde kullanabileceklermiş.
Bakalım yani Unreal Engine 4 motoru çok şaşalı duyuruldu ama ben hala elle tutulur Unreal Engine 4 motoruyla geliştirilmiş bir oyun göremiyorum açıkçası. Zamanında Unreal Engine 3 ile birlikte bir Gears of War çıkmıştı. Hı-hı. Bayağı bir ses getirmişti. Şimdi bu kanatta ne var? İşte bir Paragon var. Smite'dan hallice bir MOBA oyunu var. Bakalım yani Unreal Engine motoru görünen o ki tabii ki de ticari anlamda başarı ne elde edecekse oraya destek vererek yol almaya devam ediyor.
Bu arada
ediyor.
Bu haber sonrası ben artık kısa kısa haberlere geçeceğim. Sende önemli konular yoksa
atlatmam gereken. Var birkaç tane haberim var. Sonra benim de bir tane kısa kısa var. 3 tane ana haberim var. Ben iki tanesini sunayım hatta. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz özellikle oyun sektörünü yakından takip eden arkadaşlar, oyunları yakından takip eden arkadaşlar son böyle bir 5-6 senede oyunları oynamak değil de izleyerek tüketme gibi bir eğilimin olduğunu biliyorlar. Let's Play videoları olsun, Twitch ki bunun son ayağıdır artık canlı yayında direkt olarak oyun çıkar çıkmaz orada bir kişi oynuyor, diğerleri arkadaş gibi dahil olup orada hep birlikte oyunu tüketiyorlar. Böyle bir akım var ama bunun oyun yapımcılarına nasıl bir yansıması var diye sorarsanız bunun cevabı Dead Dragon Cancer isimli oyunun yapımcısından geliyor. Bu yapımcı arkadaşlarımız aslında 12 aylık bebeklerine kanser vakası, kanser teşhisi konulmasının ardından çocuklarının vefatına kadar giden süreci oyunlaştırmışlar ve oyun oynayan kişilere bu deneyimi interaktif olarak aktarmaya çalışıyorlar. İşte bir kanser hastasıyla birlikte yaşamanın, ona destek olmanın zorluklarını ve psikolojik durumunu aktarmaya çalışıyorlar. Ancak oyunun geliştiricisi şöyle bir açıklama da bulundu arkadaşlar. Let's Play videoları milyonlar izlendi. Oyunumuz milyonlar izlendi ama bizim oyunumuz 14.000 sattı dedi. Ve bizce bu Let's Play videolarından dolayı biz para kazanamadık. Herhangi bir şekilde kazanç elde edemedik dedi. Tabii burada bazı arkadaşların aklında şu gelebilir. Ya çocukların başına gelmiş bir sıkıntıyı oyun yapıp bundan kazanç mı elde etmeye çalışıyorlar? İki şekilde bundan kazanç elde etmek istiyorlar. Bir, sonuçta bu bir yatırımdır ve bu yatırımın maliyetini çıkartmaları lazım. İkincisi, kanser vakıflarına da gelecek olan bütçeden vakıflara destekte bulunacaklardı. Ancak bu gerçekleşmemiş maalesef ki. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum Erdi. Sen zaten çok böyle aşırı derecede oyunlarla vakit harcayan birisi
misin? Kadar değilim. Yok,
çok
senin kadar
değilsin ama sen de merak ettiğin oyunları haliyle açıp bir İncelemesine mi bakıyorsun bölüm son canavarında? Yoksa Let's Play videolarına bakıp şöyle bir ne olduğunu az çok kavradım. Bu beni
Let's Play'e ben çok fazla bakmıyorum açıkçası. Zaten oyun tarafında yani şimdi geçen gün hatta canlı yayında sizin görüntülerden birisini giydim. Bölüm son canavarı görüntülerinden birisi. Şaka bir yana hani aynı şirketim yayın olduğum için değil. Ben genelde bölüm son canavarına bakarım özellikle oyun videolarında ama tabii her oyun videosunda değil. Merak ettim oyunlarda. Mesela yani hani
söz yakın zamanda güzel, Quantum Break çıkacak mesela.
Ona bakılabilir. En son zaman mesela Division ile ilgili bir takım videoları mesela izleme, takip etme şansım oldu. Ama tabii burada şey var yani oyun videosunu izlemek keyifli. Gameplayleri izlemek keyifli ama bir taraftan sonra artık oyunun parçası olmak istiyorsun. Tamam mı? Yani hani o tarafta kendini nasıl kontrol ettiğin ve tam olarak aslında oyunlardan ne beklediğin. Çünkü her oyun oynamak istiyoruz ama oynadığımız her oyundan da aynı oranda keyif alamıyoruz. Dolayısıyla bazen izlemek de keyifli olabiliyor ama tabii bunun bir olumlu ya da olumsuz bir takım etkileri var.
Aslında oyun içeriğiyle alakalı. Mesela Dead Dragon Cancer dediğimiz oyun bir noktada point and click ama sinematik sunumun daha yoğun olduğu bir oyun. O yüzden bu tarz oyunları insanlar mesela Until Dawn, Beyond Two Souls gibi oyunlarda izlersem de yeterli olur. Orada yapılan seçimlerde interaktif olarak Twitch mesela daha heyecan verici bir platform olarak kabul ediliyor. Orada arkadaşlarla gidiyorsa kendini oynamış olarak varsayıyor orada yapılan seçimlerde.
Ben sana çok net bir şey söyleyeyim.
Ama hani oyun derinliği olan oyunlarda ben zannetmiyorum ki hardcore bir oyuncu gidip orada tamam tatmin oldum ya ben de oynamış kadar oldum.
Ben sana şu kadarını söyleyeyim. Hani oyuna bakarım önce. Oynamayacağım ama çok konuşulan bir oyunsa ya. Kendi oynamayacağımı düşündüm ama çok böyle sansasyon yaratmış bir oyunsa eğer. Gameplay'leri izleyebilirim ama onda da herkesi izlemem ya. Ya sen izlerim, Mesut izlerim. Bildiğim, tanıdığım insanları izlerim. Çünkü şunu görüyorsun. Bildiğin insanın oyununu izlemek yarın öbür gün onunla oynarken sana bir takım dönerlerde kazandırabilir. Tamam mı? Evet, hani böyle avantajlar arasında olabilir. Dolayısıyla vaktimi ancak o şekilde değerlendiririm diye düşünüyorum. Eyvallah.
Diğer haberim Call of Duty cephesinden arkadaşlar. Call of Duty son iki oyunuyla birlikte böyle iyiden iyiye gelecek teknolojisini benimseyen böyle gelecek temalı oyun yapımları, hikaye yapımlarıyla karşımıza çıktı. Son gelecek oyunla ilgili olan söylentilerse beklentilerin aksine biz İstiyorduk ki şöyle bir 2. Dünya Savaşı'na dönsün. O günleri tekrar hatırlayalım. Çünkü çok fazla modern zamanlara ve gelecek zaman temalı savaş oyunlarına maruz kaldık. Yeni Call of Duty'nin uzayda geçeceğine dair çok ciddi bir söylenti var arkadaşlar. Yani bilim kurgu seven arkadaşları tatmin edecektir, mutlu edecektir ama Call of Duty markasının işte Advanced Warfare, Black Ops 3 ile birlikte demek ki satış rakamlarını başarılı bir noktaya ulaşmış veya tatmin etmiş ki gelecek temasından ayrılmadan aynı yolda devam ediyorlar. Modern temayı zaten Modern Warfare serisiyle birlikte geride bırakmışlardı. İkinci Dünya Savaşı'na da dönmüyorlar. Böyle Halo ile Doom arasında bir oyunla karşılaşabiliriz gibi gözüküyor.
Mars'a giderken Matt Damon'u da alırlar askeri olarak kendi aralara. Tamam mı? Hani
orada hayatta kalma mücadelesi.
Dışkıda patates yetiştirip ondan sonra nasıl hayatta kalırız araştırırlar.
Aynen tamam. Öyle. Bir haberim daha var ondan sonra
kısa kısalara
geçelim. Benim zaten bir tane kısa kısam var. Steam'de arkadaşlar bulunan bir açık var ve bu açık sayesinde İngiliz bir kodcu, yazılımcı arkadaşımız kendi geliştirdiği oyunu Valve'den herhangi bir şekilde onay almadan Steam'de şeye sunmuş, satışa sunmuş. Oyunumuzun adı da, dur bir dakika ya, neydi? Watch Paint Dry. Yani boyanın kurumasını bekleme. Oo, inceleme puanları bile var yani şeyde. Oyunda amaç şu, yeni boyanmış bir duvarın kurumasını bekliyorsun, açıyorsun. Böyle saçma sapan simülasyonlar zaten arkadaşımızın da amacı şey. Tamamen bu açıktan Valve'i haberdar etmek. Bunu bir Nisan şakası şeklinde yapmak istiyormuş. Hatta sadece çıkan oyunlar arasına koymayı düşünüyormuş. Valve görünce bu ne ya, biz mi koyduk bunu falan diye tepki gösterir diye bekliyormuş. Ancak daha sonra böyle biraz daha açığı kurcalayınca kendisinin oyuna onay verebildiğini ve bunu satışa sunabileceğini fark etmiş. Hakeza oyunu satışa sunmuş arkadaşlar. Daha sonra Steam tarafından kapatılmış. Ama siz şu anda görüyorsunuz böyle hala Google'ın cache'inde kalmış bir sayfası var Steam'de. Böyle olsun, enteresan bir oyunumuz var. Açığı tamam, bulmuş. Bu şekilde Valve haberdar etmiş. İlginç bir detaydı bu da arkadaşlar.
O zaman ben kısa kısalara geçeyim. Acer'ın oyunculara yönelik olarak geliştirdiği bir projeksiyon var arkadaşlar. Predator Z850 ismini taşıyan. Kalabalık ortamlarda oyun oynuyorsanız eğer belki hani 120 inçe kadar bir yansıma yapabildiği için belki oyun projektörler belki bir nebze de olsa işe yarayabilir ama ben yansıtma görüntülü oyun deneyimini çok cezbedici bulmuyorum açıkçası. Şu aşamada projeksiyon teknolojileri henüz istenileni verebilecek düzeyde değiller açıkçası. Ki Full HD bir projeksiyon cihazından bahsediyoruz. Tamam, Predator serisi olduğu için tasarım böyle alengirli, uçar kaçar bir şeyler yapmışlar ama $5000 fiyatını düşündüğümüzde 2 tane 4K monitör alırsın adam gibi, oyuncu monitörü. En kallı abisinden babalar gibi bir sistem kurar oynarsın. Yani belki internet kafeler vesaire için belli bir noktada cezbedici olabilir. Hani Türkiye'de İstanbul'da hayatına devam eden internet kafelerin pek doğrudan artık premium diyebileceğimiz hakikaten özel yerler. Oralara belki bu yatırımlar yapılabilir ama ben doğrudan doğruya $5000'lık etiket fiyatıyla bir oyuncuya hitap edebilecek bir donanım olduğunu düşünmüyorum. Ha, bütçe var. Adamın cebinde deli gibi parası var. Onu da alayım, bunu da alayım, tabanı asayım, belki kullanırım
tarzında bir bütçesi yoksa. Ya bu oyuncuya değil de böyle farklı fanteziler olan arkadaşlara hitap ediyor. Zengin arkadaşlara hitap ediyor.
Abi farklı fantezi de istiyorsan artık orada VR var. Takıyorsun zaten, sana oluyor sinema yani. Hani,
bütün oda oluyor sana şey ekran.
Oluyor sana bir takım içerik kaynakları. Onun dışında Windows 10 tarafında oyunlar artık FreeSync, G-Sync ve mod desteğine sahip olacak. Windows Store'dan indirdiğin oyunlarda bu takım teknolojiler desteklenmiyordu.
En çok da eleştirilen yanları bunlardı.
Evet abi, parayla oyun alıyorsun. Standartta oynayabileceğin bir takım teknolojiler kullanamıyorsun. Yani bu sıkıntılı yani. Bir durumdu. Şimdi artık bu destek geliyor. G-Sync ve FreeSync'i biliyorsunuz arkadaşlar. Ekran kartının verebileceği performans ve monitörün tazeleme hızı arasında dengeleme yaparak görüntüdeki yırtılmayı engelleyen teknolojiydi. Bu teknolojiler artık gelecekler.
Mod desteğinin de gelecek olması çok çok önemli bu arada.
Özellikle moda çok uygun oyunlarda aranan özellikler bunlar.
Kesinlikle. Şey,
bir GTA'dan bahsettik az önce. Mod var, mod var.
Mod
Mesut'la konuşuyorduk geçen de. Bir geleceğe dönüş modu var. Doktor Brown da geliyor. DeLorean da geliyor. Zamanda yolculuk yapıyorsun.
Var çeşit
modlar şeyler ya. Var ya. Google Play filmler nihayet artık ülkemizde de servise başladı. Yani artık Google'un Play Store üzerinden filmler bölümüne girerek filmleri alabileceksiniz veya kiralayabileceksiniz. Fiyat seviyesinde bakıldığı zamansa örneğin az önce Matt Damon'un Mars'ı filmden bahsettik. 3.99 ya 4 liraya aşağı kadar kiralayabiliyorsunuz.
iTunes fiyatlarıyla hemen hemen eşdeğer gibi geldi bana burada.
Tek tek bakmak lazım. Bazen
birbirine... Mars'ı filmi için en azından konuşayım ama tabii filmden filmde dediğin gibi fark ediyor.
Esasında dur bakayım. Vakit kaybetmezsek ya şuradan hemen Mars'ı'ya bakalım. Ne kadarmış?
Ne kadar fiyat fark ediyormuş bu arada?
Tabii SD ve HD arasında fiyat farkları var, onu söyleyelim arkadaşlar.
Full HD olmak üzere farklı seviyelerde seyrediyor.
Şimdi Mars da buraya düştü mü?
Mars'ta henüz gelmemiş olsa bile.
Yok vardır da bu
ana ekranda. Ön sipariş de olabilir bu arada. Mars'ta bazen şey ön siparişe film koyuyorlar.
Bakalım Mars'lı evet.
Burada var.
Burada 18.99 liraya elçisini satın alabilir. 18.99, 19 liraya elçi diyor.
5 liraya da şey kiralama.
Aynen şimdi biz konumuza dönelim.
Hemen böyle hızlı bir şekilde bakalım.
19 liraydı. Zaten buradan 19 lira yani ya. Aynı para. Ya belki içeriden içeri fark edebilir ama genelde çok aman aman fark olmayacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Bazen film kendi aralarında da şey yapıyorlar yani. Fiyatlarımız dengeli olsun.
Ya abi aynı olsun falan.
Google İkimiz Play'de aynı kaptan ekmek yiyoruz. Söylemeyeceğim ama yıllarca bu işin davaları falan da oldu. Hatırlarım yıllar önce mesela monitör firmalarını suçlamışlardı. Fiyatları sabit mi tutuyorlar diye kendi aralarında vesaire. Zaman zaman bunlar yaşanabilen şeyler. Razer tarafı yeni Ripsoft adını verdiği yeni bir oyun kayıt cihazını duyurdu. Ayrıca bir kutu bu. Eğer oyun performansını kaydetmek, gameplay videoları oluşturmak istiyorsanız eğer donanımsal tarafta böyle bir seçenek var. Ancak üzerine depolama birimi olmadığı için USB 3.0 arayüzü üzerinden bir bilgisayara yine bunu bağlamanız gerekiyor. 1080p 60 Hz yine video kaydı gerçekleştirebiliyorsunuz. Böyle bir ihtiyaca sahip olanlar için Razer popüler bir marka.
Yani şey var, Elgato o konuda bayağı bir
İyi önden şimdi, gidip yani, bir şey yaptı. Bir Razer markasını toplamıştı. Görünce
tabii,
insanlar...
Tabii, yok hani bu piyasada şey var yani, böyle bir açık
alan var. Alan
yani,
var.
EverMedia da o konuda bayağı bir şey yaptı. Razer'dan da beklemek...
Fiyatı 180 dolar. Open Broadcaster'la uyumlu olması yine XSplit desteği sunuyor ama özellikle canlı Open Broadcaster için uyumlu olması canlı yayınlar için önemli. Samsung Galaxy A9 Pro yine telefon tarafından bir haber verelim. Duyuruldu. 6 inç boyutunda Full HD ekrana sahip bir ekranı var arkadaşlar. Snapdragon 652 ile geliyor ki 652 benim son dönemde en çok merak ettiğim ve teknik olarak beğenimi kazanan platformlardan bir tanesi. 5000 mAh pili var. 4 GB RAM'i var. 16 megapiksel arka, 8 megapiksel ön kamerası var. 32 GB depolaması var. Gerçekten eğer 6 inç boyutu size büyük gelmeyecekse tablete yakın kullanım deneyimi sunan taşınabilir bir telefon arıyorsanız eğer uygun seçeneklerden birisi olabilir. Son haberimizde dünyanın ilk Cyborg olimpiyatları ile ilgili. Bu sene Ekim ayında Zürich'te gerçekleştirecek. Cyborg'dan kastımız şu. Biliyorsun çok fazla engelli vatandaşımız var. Farklı uzuvlarını kullanamayan. Keza maalesef hain terör saldırılarında bir takım uzuvlarını yitiren gazilerimiz var. Polislerimiz, askerlerimiz var. Bunlar için tabii ki protezlerin geliştirilmesi ve modern teknolojilerle donatılmış olması önem arz ediyor. Bu tarafta geliştirme yapan çok fazla firma var. İşte bu protezlerin ne seviyede olduğunu biz bu Cyborg yarışmasında göreceğiz. Cyborg olimpiyatlarında göreceğiz. Farklı alanlarda değişik protezleri kullanan katılımcılar, yarışacaklar ve protez teknolojisiyle ilgili son durumu da biz bu olimpiyatlar kapsamında görüyor olacağız.
Şimdi Cyborg deyince millet robotların birbirine giriştiği yumruk yumruğa dalıştığı bir şey bekliyordu ama öyle bir şey değil.
İsim Cyborg olarak koymuşlar. İlgi çekici de bir isim ama Cybathlon olarak da geçiyor esasında direkt olimpiyatlara yönlendirme yapabilmek adına. Merak ettiğim bir etkinlik olacak. Ekim ayında Zürih'te o dönem gerçekleştiğinde
katılma şansın var mı? Bir davet etmeseler bile biz başvursak.
Gazeteci olarak, izleyici yani, olarak.
Bu bulunmak lazım herhalde. Çünkü gerçekten de
çok önemli bir konu. Çünkü şunu hiç unutmayalım arkadaşlar. Ben bu mesajı gerçekten önemsiyorum. Hepimiz birer engelli adayız. Yani yarın öbür gün kime ne olacağının hiçbir garantisi yok. Sonucunda bu taraftaki gelişmelerin teknolojiyle paralel yürümesi gerçekten önemli.
Kesinlikle. Benim son haberim de Shadow of Mordor'dan geliyor arkadaşlar. Yüzüklerin Efendisi evreninde geçen ilk duyurulduğu zamanlarda bu Assassin's Creed'e benziyor, Batman'den de araklamış deyip bayağı bir üzdüğümüz. Ancak daha sonra çıktığında bizi memnun eden bir yapımdı Shadow of Mordor. Şimdi ikinci oyununun geldiğine dair çok ciddi söylentiler var. Hakeza ilk oyunda yer alan akrobat arkadaşımız o motion capture teknolojisinde hareketleriyle birlikte oyuna katkısı bulunan akrobat arkadaşımız profiline yani CV'sine şey eklemiş. Shadow of Mordor 2'yi eklemiş. Bunu gören tabii ki fark eden oyun severler de böyle geliyor. Bir şeyin geldiğini oyuncular basınla paylaşmış. Shadow of Mordor 2'nin hemen hemen yolda olduğunu söyleyebiliriz o yüzden arkadaşlar deyip ben de son haberimi vermiş oldum.
Evet o zaman yavaş yavaş ikisi birin sonuna gelmiş olduk. Bilmiyorum belki anladınız. O ciddiyet yansıtabildik mi yani? Onu gizleyebildik mi? Sen biraz yansıttın zaten.
Yok, ben şey yapmadım yani sessiz yani, sesimi çıkartmadım.
Müslü arkadaşlar bizimle. Biz bir 1 Nisan şakası yapalım istedik. Kendisine danıştık bu arada merak etmeyin. 1 Nisan şakasıydı bu. Mesut rahatsızlığından ötürü bu hafta ikisi bir de olamadı. Haftaya bir de yurt dışı olduğu için rahatsız
haftaya
eve
ben
getirdi.
De yokum.
Haftaya sen de yoksun.
Kim yapıyorsunuz artık? Alkan'la birlikte.
Haftaya cuma günü ben de yokum galiba.
Sen de mi yoksun?
Aynen bir karışık
o zaman buraya bir kamera koyarız. İkisi bir kendi kendine çeken program
diye. Ya da belki fırsat olursa belki önden çekeriz diyeceğim de çok yoğun bir haftaya giriyoruz açıkçası.
Evet kesinlikle.
Mesut bir sonraki ikisi bir de olacak arkadaşlar. Hastalandığı için bu yayında olamadı. Kendisine buradan tekrar geçmiş olsun diliyoruz.
Aynen.
Yeni kapatmadan önce biz bu arkadaş videoyu çekmeden önce yine 7 tane polisimiz haimi saldırıda şehit olmuştu. Aynen. Buradan dün gece yaşanan olayı bahsediyorum. Buradan yine Başta aileleri ve yakınları olmak üzere tüm ülkemizin, milletimizin de başı sağ olsun.
Aynen öyle.
İnşallah bu kara pislik sistemadan kurtulup bu hain saldırıların önüne geçeceğiz millet olarak, ülke olarak.
Deyip programımızın sonuna gelelim.
Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.